أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسند الشهاب 830. حديث: من تشبه بقوم فهو منهم. Bir topluma benzemeye çalışan ondan sayılır. Evrensel bir yasa. Bütün insanlığın bütün davranışlarında onların kimden olduğunu belirlemeye yetki veren bir kural. Kimdensin? Yani kime benziyorsun? Peki ama ben, benden önce benim yaptığımı yapan hiç kimsenin olmaması şartıyla yaşamak istesem? Sen bilirsin. Peki ama benim bulunduğum bölgede ben gibi olmasın diyorsan yine sen bilirsin. Ama şunu iyi bil, kime benziyorsan onlardansın. Davranışında, hareketinde, tarzında ve tavrında, giyim ve kuşamında ya da evet ve hayrında, kabul ve reddinde, tamam ve devamında, yemende, içmende, oturmanda, kalkmanda, ne desem başka, ne kadar saysam, işte hepsinde ya da herhangi birinde. Çünkü baştan sona hepsinde birine benzemeyebilir, birinde birine, birinde diğerine benzeyebilirsin. İşte onlardansın. Ben başımın üzerinde şöyle 52 renk bir bez parçası taşımayı çok seviyorum. Neden? Falanlar güzel de öyle yapıyor da sen de onlardansın. Yok mu böyle? Çok mu saçma bir örnek oldu? Peki sen ayağının altında ne taşımak istiyordun? Senin halın, senin kilimin, sen sofrada önüne ne gelsin istiyordun? Onu nasıl yemek yani midene indirmekten yanaydın? O programı kimden aldın? İşte onlardan yanasın. Bunların gözle görülür bölümleri kolay. Anlarsın sen. Ama bir de gözün görmek istemediği bölümler var. Aslında onlar da görülür de gözün görmek istemediği bölümlerdir sanki. Hani mesela sen kim gibi baba olmak istiyorsun? Kim gibi anne olmak istiyorsun? Ya da sen kim gibi komşu olmak, misafir olmak, ev sahibi olmak istiyorsun? İşte sen o gibisin, onlardansın. Ama mesela benim çok hoşuma gidiyor. Kim ne kadar yemek yerse herkes o kadar parasını ödesin ya da paraya katılsın, fiyata, ücrete katılsın. Öyle mi dedin? Çünkü falan milletler öyle yapıyormuş ve çok güzel oluyormuş. Sen de onlardansın, fark etmez ki. Hatta isterseniz pilav mı yediniz? Pirinç pilavı muydu? Sayın tanelerini, kim kaç tane yediyse o kadar para versin. Çarpın, bölün, toplayın, ne yaparsanız yapın, ne çıktı? İşte onu ödeyin. Yani ben bu işin doğruluk ya da yanlışlığını anlatma konumunda değilim. Ama aleyhissalatü vesselam buyururlar. Kim bir kavme benziyor? Kim bir topluma benziyor? Kim bir topluma benzemeye çalışıyor? Onlardan sayılır. Hepsi o kadar. Evinizde, girişinizde, dükkanınızda, çıkışınızda, dostluğunuzda, düşmanlığınızda kime benziyorsunuz? Onlardansınız. Hatta bu konu bana aleyhissalatü vesselamın ağzından sadır olan çok şerefli ama çok tehditkar bir başka hadisi hatırlattı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Der ki o kimi hadislerinde şöyle yapan ya da böyle böyle yapmayan bizden değildir. Allahu Ekber, ne dersiniz? Onlardan olmamak, peygamberden olmamanın ne anlama geldiğini biliyor musun? Mesela ben şöyle bir hadis hatırladım. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, bir kadını kocasına karşı isyana sevk eden bizden değildir. Kimden olur o zaman? Yani insanları ikiye ayırın, beşe ayırın, ona ayırın ya da ne yaparsanız yapın, bir gruplama yapın. Peki o grupların içinde birinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var, bunu biliyorsunuz. Tamam, peki o grubun dışında olmak ne anlama geliyor, anlıyor musunuz? Ondan değil olmak, onunla beraber olmamak, onun yanında, onunla birlikte olanlardan biri olmak, şerefine nail olmamak ne anlama gelir bilmez misiniz? Bizden değildir diyorsa. Kim ki bize silah çekiyorsa bizden değildir. Kim ki bizi aldatıyorsa bizden değildir. Ya da nikah mı? Benim sünnetimdir. Kim ki ondan yüz çeviriyorsa bizden değildir. Ama biz başka nikah formatları icat etmişiz. Yeni yeni nikah formları bulmuşuz. Biz öyle nikahlasak bu işi, yani sen peygamberinkinden başka bir yol bulmuşsan o zaten baştan başka bir yoldur. Ona hiç lafım yok. Çünkü bakın, Nebe suresinde Allahu Teala buyurur ki: "Yevme yunfahu fi's-sur." Ayet 18. "Fete'tun efvac." Öyle bir gün gelecek, sura üflenecek ve insanlar grup grup, fevç fevç, öbek öbek, bölük bölük Allah'ın huzuruna doğru yollanacaklar. Evet, kesin. Öyle inanıyoruz. Peki o grupların birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var mı? Var elbette. Peki sen hangi gruptasın diye sor kendine. Benim sana sormaya yetkim yok. Ben bana soruyorum, öyle kabul et. Ben sesli düşünüyorum, sen duy. Senin sesini ben seslendiriyorum değil. Sen de kendine sor. Peygamberin grubunda mıyız, değil mi? Ama neye göre? Yani her şeyde bir neye göre kıstası gereklidir, bilirsiniz. Mesela sorsalar kağıt mı daha dayanıklı, cam mı diye. Hemen sormaz mısınız neye göre? Eğer 5. kattan atmaya göre ise kağıt çok dayanıklı, hiçbir şey olmaz. Ama suda kalmaya göre ise o zaman da cam dayanıklı, ona bir şey olmaz. Söyleyin, peygamberin safında mı, onun grubunda mı, onun öbeğinde, onun bölüğünde mi, onunla birlikte olanlardan biri miyiz acaba, ama neye göre? Peki saç tıraşına göre deseler? Yok yok, onu deme. Pek yüzün yok diyeyim ona. Sakal zaten hiç sorma, değil mi? O ayrıydı. O beşeri filan da Arap adeti filan demiştin belki, ama yani sen ona benzemiyordun her şeye rağmen. Sen başkalarına benziyordun. Evet, sofra anlayışına göre diyeyim mi? Ama demeyelim, değil mi? Biz yakına güç taşır gibi dost kepçesi, iş icabı, biz başka götürme yolları bulmuşuz galiba. Ona o da benzemiyor mu dersiniz? Kılık kıyafet değil ama yani ne benzesi acaba bizde? Savaş mı benzese, barış mı benzese, toplumsal yapı mı benzese, davetçi bir Müslüman kimliğiyle insanlara gidişi mi dönüşü mü benzese derken, galiba ama bilmiyorum, şeytan mı imdadımıza yetişiyor ya da öyle mi yanıldık, öyle bir yol mu bulduk o arada? Aklımıza geliyor, namaza göre gruplandırılsa insanlar, biz de ona benzesek, biz de onun sınıfında derken nasıl da seviniyorduk, ama tam da ümitsizliğe düşüveriyoruz. Peygamberin namazı nire, biz niredeyiz? Öyleyse yeniden okuyorum. Men teşebbehe bi kavmin fehu amin. Sen kime benziyorsun? Kur'an'ı kim gibi okuyorsun? Onlardansın. Hadis konusunda nasıl düşünüyorsun? Onlardansın. Sünnetin hayatında yeri ne? Onlardansın. Ya da agoplar, coşlar demiyorum ama yani Allah'ın dininin dışında da dinler vardır elbette. Onlarla diyaloğun konusunda nasılsın? Peygamber gibi misin? Ashab gibi misin? Ya da kime benzersin? Sen de onlardansın. İşte öyle bir kural. Anlıyoruz. Tekrar okuyoruz. Men teşebbehe bi kavmin fehuve min. Bir topluma benzeyen, benzemeye çalışan onlardan sayılır. 831. Men tevada'a lillah rafa'ahullah ve men tekebbara vada'ahullah. Allah'a bak. Ya Rabbi, elimizden tut ve bizi kaldır. Allah için tevazu gösterip alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. Allah'a karşı tavır ortaya koyup büyüklenerek halkı hor göreni Allah alçaltır. Bir sonraki hadiste bu bölüm bir başka şekliyle karşımıza çıkacak. Onu da okuyalım inşallah. 832. Men tevada'a lillah rafa'ahullah ve huve fi nefsihi sagirun ve fi ayunin nas azim. Ve men tekebbara vada'ahullah ve fi ayunin nas sagir ve fi nefsihi kebir ve hatta lehve ehvenu aleyhim min kelbin ev hınzirin. Afallahu Allah. Demek tevazu sahibi olmak. Arapçası böyle. Alçak gönüllü olmak, Türkçe'de de böyle söylüyoruz ama birebir karşılığı olur mu bilmem. Ne dersiniz? Sizde bir gönül olacak ve bu alçak olacak. Yani tabir biraz farklı ama yani insan kendi gönlünü kendince büyük görmeyecek anlamına. Yani ben, bu alçak nefsim benim, yani benim kendi alçak tarzım ve tavrım, bu kahrolası, bu helak olası, bu mahvolası. Öyle yok İslam'da. Yani bir insan, bir Müslüman kendini kötü göremez. Çünkü biz Allahu Teala'nın "Velakad kerramna beni Adem" diye tarif ettiği şerefli yaratığıyız. İnsanız. Ayrıca yeryüzü insanlığının en şerefli konumunda Müslüman mısın denilince elhamdülillah diyecek makamdayız. Öyleyse tevazu denilen şey kişinin kendini kötü görmesi değil. Yani nefsini, kendini, varlığını, kafasını, gönlünü alçaltması değil. Yani kendini kendi bilmesi, hangi konumda ne durumdaysa onu anlaması desek, mütevazi hareket etmesinden bunu anlasak. Böylece Allah karşısında konumunun bilincinde olmak desem belki biraz daha uygun. Çünkü adam mesela hangi özelliğiyle havalanacak? Bunu Allah huzurunda olarak düşününce nasıl da havası civası kalmaz değil mi? Diyelim malı var adamın. Hem ne kadar çok bir görseniz ki hazinelerinin anahtarlarını böyle güçlü, kuvvetli, kelli, felli 40 kişi taşıyormuş. Evet, onları ona veren Allah, Allah'ın yanında ne lafı olur bunun, ne sözü olur elbette. Onu geçiyoruz ondan dolayı. Peki adamın ilmi varmış diye havalanacak öyle mi? Gururlu, kibirli olacak. Yani mütevazi olmayacak, alçak gönüllü olmayacak öyle mi? Aa, Allah'la düşününce onun lafı mı olur yani? Ne biliyor ki? Bildikleri Allah'tan zaten. Kaldı ki ne biliyor adam? İşte kendi konumunu, kendi durumunu, Allah karşısındaki hal ve ahvalini, konum ve durumunu bilen bir kişi, böyle hareket eden bir kişiyi Allah yüceltiyor. Yani şahsiyetini, halini, ahvalini, durumunu, amelini, derecesini, ücretini, ecrini, mükafatını artırıyor elbette. Ama tavır ortaya koyuyorsa, ben diyorsa, bilirim diyorsa, asarım keserim diyorsa, o zaman da böyle bir büyüklenmeye hakkı olmadığından dolayı, hem de bu büyüklenmeyi elbette Allah'a karşı yapmayacaktır da biraz hani insanlara karşı yapacaksa, benim malım, benim çevrem, benim imkanım, benim bütün bunlarla eğer kendini büyük zannediyorsa, halkı hor görmeye çalışıyorsa, Allah onu alçaltır, işini bitirir. Alıverir elinden. Zaten imtihan için vermişti. Ama ben öyle bir adam biliyorum ki ben onu bildim bileli hem havalı, hem büyükleniyor, hem gururlu, hem kibirli, hem de Allah ondan bu imkanı almadı. Sen gözlemeye devam et. Çok sabırsız hareket ediyorsun. Zaten Allah'ın gönderdiği kitap bana seni öyle tarif etmişti. İnsan acelecidir. Acele olsun isteği verir hemen. Ama sen acelene bakmaz ki Allah o nasıl imtihan edecek? Söyle imtihan eder. Hem de tamam yakaladım sana azap edecektim zaten işte bu suçun yeter diye. Öyle haşa ve kella Allah fırsat kollayıp da azaba düşer mi kılacak insanları? Hatta merhametlidir. Onların affa layık, merhamete layık bir ortamın insanı olmaları için onlara imkanlar hazırlar. Evet, Allah için tevazu gösterip alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. O kendisini küçük görür ama oysa insanların gözünde büyük. O kendini küçük görsün. Ben bir şey değilim desin. Hava atmasın. Gururlanmasın, kibirlenmesin. Yani bir şeymişim gibi bir havaya girmesin o. Ama bu kendi adına güzelliktir. O öyle görsün kendini. İşin aslı da böyledir zaten. Ama insanların gözünde büyüktür. Allah onu büyük gösterir. Yani saygıdeğer anlamına, saygıya layık anlamına onu büyük gösterir. Allah'a karşı tavır sergileyip büyüklenenler, halkı hor gören, işte onları da Allah alçaltır. Öyle ki o kendini büyük zanneder. Oysa insanların gözünde küçüktür. Değersizdir. Hatta köpek ya da domuzdan daha aşağılıktır. Allah korusun. Ne dersiniz? Yani ama insanın gururlanmaya ne hakkı vardır? Geçmişlerden biri öyle demiş. Bu insanoğlu ne menem haddini bilmez bir varlık ki. Yani haddini bilmezler için, densizler için söylüyor elbette. Allah bizi onlardan etmesin. Yani iki pislik deliğinden çıktığını unutuyor da babasından yanına gelin. Veya bir başkası der ki yine o tayfadan, diyor ki bu insan neden kendini bu kadar unutuyor ki? Karnı şeffaf olsaydı da içinde taşıdığına bir baksaydı nasıl da yanına yaklaşılmaz birisiydi değil mi? Evet. Öyleyse nedir yani insana değer veren şey? Onun imanı ve salih ameli değil mi? Ve evet bunu da ona nasip eden, lütfeden Allahu Teala değil mi? Rabbi, Rabbul Alemin değil mi? O zaman sakin olsun, haddini bilsin. Kendine bu anlamda kul olunca değer verileceğinin farkında olsun, değilse değersiz biri olacaktır. Değersiz insanlar da hem o kadar değerini kaybeder ki hatta bu hadise göre hem köpek gibi, hem domuz gibi, hem onlardan daha aşağılık gibi bir hale gelecek. Ama yani köpek, Allah onu köpek yaratmış, Allah domuzu da domuz yaratmış. Neden onları değersiz mi kabul ediyoruz? Yani insanın yanında onların değeri mi olur? Öyle ki bunlar onlardan daha değersiz anlamına gelecektir. Hani onlar hayvanlar gibidir. Dahası hayvanlardan daha aşağı diye öyle bir ayet hatırlıyorsunuz herhalde. Araf 179. وَلَقَدْ دَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Evet. Yani hem gözü olacak, Hem kulağı olacak, hem kalbi olacak, hem de Allah'ın istediği gibi kullanmayacak. Sanki hayvanlar gibi. Hayır hayır. Bilakis işin aksine daha sapık, daha sapkın. Evet, tekrar okuyorum. 832. Men tevada'a lillah rafa'ahullah. Fehuve fi nefsihi sagir. Ve fi ayunin nas azim. Ve men tekebbere vada'ahullah. Ve fi ayunin nas sagir ve fi nefsihi kebir. Ve hatta lehuve ehvenu aleyhim min kelbin ev khinzir. Allah için tevazu gösterip alçak gönüllü olanı Allah yüceltir. O kendisini küçük görür. Oysa insanların gözünde büyüktür. Allah'a karşı tavır sergileyip büyüklenen, halkı hor göreni Allah alçaltır. Öyle ki o kendini büyük zanneder. Oysa insanların gözünde küçüktür, değersizdir. Hatta köpek ya da domuzdan daha aşağılıktır. 833. Men cu'ile gâdiyen fakat zübiha bi gayri sikkinin. Estağfirullah. Ya Rabbi sen yardım. Müslümanların meselelerini çözmesi için kadı tayin edilen kimse bıçak olmadan boğazlanacakmış gibi tehlikededir. Ama neden böyle bir tehlikeli işmiş bu? Tabii siz şimdi içinde bulunduğunuz ortamdan bir sıyrılın lütfen. Şöyle, hayata Allah'ın hükmü peygamber uygulamasıyla hakim olacak bir yerde olun. Yani orada insanlar, insanların ötesinde alemlerin Rabbi, bize kitap gönderen, ona göre yaşamamız biçimini peygamberiyle lütfeden Allah-u Teala'nın istediği gibi yaşamak zorunda olduğumuz bir ortam düşünün. Yani Müslümanca yaşanacak, kuralları İslam koyacak, yanlışları o belirleyecek, cezaları o kesecek veya o affedecek. Böyle bir ortamdasınız ve siz Allah adına peygamber ortamında sözcüsünüz, problem çözmek için size müracaat ediyorlar. Vay diye başlıyor kız babası. Aman Allah'ım, aklına gelenleri sayıyor. Yalan söyleme ihtimali yok. Öyle biliyorsunuz, samimi olduğuna bir ömür şahitsiniz ama olaya bir pencereden bakıyor. Hep öyle değerlendirilsin istiyor. Sana bunu arz ediyor. Dinleyin. Aman Allah'ım, çığlık çığlık üstüne, neredeyse feryat figan içinde oğlanın babası. Aman efendim, bu yuvanın devamı adına ne öneriler, ne tekliflerde bulunuyor. Doğru, çok güzel söylüyor. Siz onu tanıyorsunuz, yalan söylemesi gerekmiyor. Hem de Allah Allah, her ikisi de vahye dayanıyor kendince. Ayet diyor, hadis diyor, güzel söylüyor ama kendi penceresinden bakıyorlar. Bir başka doğrunun daha olabileceğini ya da o doğrunun öyle değil, böyle yaşanacağını bilmiyorlar. Ve siz hükmetme makamındasınız. Onun nereye kadar geri çekileceğini, ötekinin ne kadar ilerlemesi gerektiğini, birinin ne kadar pişman olacağını, tevbe edeceğini, özür dileyeceğini, diğerinin ne kadar işler yükleneceğini siz belirleyeceksiniz. Evet ama burnuna kimi zaman şeytanın üflediği insanların ortasında kalırsınız. Yani hani sinirlenmiştir, kıpkırmızı kesilmiştir, ateşten bir parça sanki vücudunu sarmıştır, o ortamda dengeli düşünme imkanı yoktur. Bir de şeytan ona Euzu Besmele'yi unutturmuşsa, hepten yanlış üstüne yanlış adımlar atmaktadır ve siz ona yanlışını anlatacaksınız. Dur diyeceksiniz, sakin ol diyeceksiniz ve sizin taraf tutmadığınızı düşünemeyecek kadar kendini kaybetmiş durumda insanlar. Çünkü mesela boşama işlerinde, o İslam'ın kendi diliyle söylersek, talak işlerinde bir adam kendini kaybedecek kadar sinirli olursa, o dönemde yaptığı eylemin geçersizliğine dair hükümler biliyorsunuz, adam söylediğinin geçersizliği ortamında size neler söyleyecek? Bıçak yok elinde ama boğazlayacak sizi neredeyse. Anlayın bunu. Olsun, siz eğer hüküm makamındaysanız, siz eğer Allah'ın hükmünü onlara duyurma makamındaysanız, Allah'tan yardım isteyin. Tabir yerinde mi? Çok da yanlışını bilmiyorum ama yanlışsa bir zahmet beni de uyurun demeyeyim bir daha inşallah. Yaradan'a sığının ve Bismillah deyin. Allah'ın hükmünü hatırlatın onlara. Onlar sizi istedikleri kadar suçlasınlar. Sakin olunca anlayacaklar. Anlamazlarsa siz onlar anlasın diye mi söylemiştiniz? Allah dedi diye söyleyeceğiniz şeyi Allah anlamıştır zaten. İsabet etmişseniz iki sevap, değilse bir sevap kazandınız. Mübarek olsun. Tekrar okuyorum. Men cu'ile gâdiyen fekad dübiha bi gayri sikkinin. Müslümanların meselelerini çözmesi için kadı tayin edilen kimse bıçak olmadan boğazlanacakmış gibi tehlikeli. 834. Men havele emran bi masiyetillahi kâne efbâte lima raca ve akrabe li meci'i mutteka. Bir kimse Allah'a isyan ile yani günaha bulaşarak bir iş yapmaya kalkışırsa hem o işten umduğu karşılığı bulamaz hem de korkup çekindiği günahın cezasını hak etmiş olur. Estağfirullah. Bu nedir? Bilemiyorum. Bu ne hal? Anlamıyorum. Ama galiba insanlık denilen şey budur. Acziyet, zafiyet, gaflet. İşte bu. Hatta bu işin ilkini anlatırken Allah-u Teala ne diyordu bize? Ahzab suresi 72. ayet. İnna aradna al-emanete ale's-semawati vel-ard vel-cibal. Fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehel insan. İnnehu kâne zalûmen cehûle. İşte Müslümanca yaşama emaneti. Allah'ın yeryüzünde dinini yaşatma görevi. İşte bu emaneti Allah-u Teala semavat ve arz ve dağlara arz etmiş. Ama onlar zorlanmışlar, çekinmişler, korkmuşlar bu işten. Fakat insan yükleni vermiş. Öyle olması gerekiyormuş zaten. Takdir bu. Allah zaten yeryüzünde halife olarak yaratmıştı onu. Fakat bu zalûmen cehûlâ olarak değerlendiriliyor bu ayette. Ne dersiniz? Bir insan yani Allah'a isyan ile günaha girerek, günaha bulaşarak bir iş yapmaya, bir iyilik yapmaya niyet ediyor. Bu nedendir? Kendine zulmediyor ya da cehaletle bu işe teşebbüs ediyor. Başka ne yorumu var bu işin? Elbette günaha girecek ve onun bu günahı onu mahvedecek yarın. Yani cezasını hak edecek. Hem de o işi başaramayacaktır yani. Çünkü günah ile teşebbüs edilen şey sonunda başarıya ulaşır mı dersin? Hani şöyle bir hadis hatırlıyor musunuz? Bir adamın dünyalık işine mukabil ahiretini terk eden kimse, yani ahireti kaybetme pahasına bir insanın dünyalığına yardımcı olan kimse her şeyini kaybetmiştir. Sen sevdin, aşkındı, hayatındı, esmerindi, tatlındı, güzelindi. O kız ama dünyalar değerdi. Onun gönlünü hoş etmek için günaha girdin, öyle mi? Yani Allah'ı razı edecekken Allah'a isyan için o kızın gönlünü hoş etmeye çalıştın. Allah'a isyan ederek kızın gönlünü hoş ettin ya da arkadaşın yalnız içemezmiş, ne olur dedi, yalvardı yakardı, bir hatıra, bir hayat boyu beraberlik dedi ve oturdun onu memnun etmek için biraz içi verdin, öyle mi? Ya da sen örnekleri çoğalt, ben en uç örneklerden verdim sana. Evet, böyle bir durumda senin o yaptığın iş başarıya ulaşmayacağı, yani onu memnun edemeyeceğin, onu mutlu edemeyeceğin gibi hem de aslında korkuyordun ya, yanlıştı ya bu yaptığın iş, ondan dolayı da cezayı hak ettin çoktan. Allah affet. Bizde isyan ile bir başarıya ulaşma derdimiz olmasın. Hani öyle derler bir Arapça şiirde, affedersiniz. Kur'an anlatırken, hadis anlatırken böyle şiir okumak, fıkra anlatmak biraz ayıp oluyor ama bazen uzun uzadıya anlatmayı kolaylaştırıyor diye Allah'a affımızı isteyerek, Allah'a sığınarak söylüyoruz. Der ki şair, وَمُطْعِمَتِ الْاَيْتَامِ مِنْ كَدِّ فَرْجِهَا دَقِيلَكِ لَا تَزْنِي وَلَا تَتَصَدَّقِي. Bir kadın varmış, zina ediyor ve kazancıyla yetimlere tasaddukta bulunuyor. Der ki kulun kurbanın olan ne öyle ya ne tasaddukta bulunuyor. Tekrar okuyorum. Men havele emran bi masiyetillahi kâne efbâte limâ raca ve akrabe limeci metteka. Bir kimse Allah'a isyan ile günaha bulaşarak bir iş yapmaya kalkışırsa hem o işten umduğu karşılığı bulamaz hem de korkup çekindiği günahın cezasını hak etmiş olur. 835. Men hafıza ma beyne lihyeyhi ve ma beyne ricleyhi dekhalel cennet. İki dudağı ve iki bacağı arasına sahip olan cennete girer. Şöyle de tercüme edebiliriz. İki dudağı arasına, diline ve konuşmalarına, bir de iki bacağı arasına, iffetine ve namusuna sahip olan kimse cennete girer. Bir de bunun 836'ın sıradaki hadiste şöyle bir şekli var. Men damine li ma beyne lihyeyhi ve ricleyhi damintu lehu el cenne. Her kim iki dudağı ve iki bacağı arasındakilere sahip olacağına bana garanti verirse ben de ona cenneti garanti ederim. Ya Rabbi lütfet. Hem bize, hem iki dudağımız, hem de iki bacağımız arasına sahip olmamızı lütfet, hem de sonunda cenneti hak edenlerden eyle. Amin. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Yani bu aleyhissalatü vesselam'dan bize hoş bir yol gösteri. Ey insan, yani ey Adem'in çocuğu, Allah sana çok özel iki koruma alanı vermiştir. Hem de buna müsait yaratmıştır seni. Yapabilirsin. Şu iki çene arasını muhafaza edersen, iki çenenin arasında dilin var. Yani onu tutacaksın, bağlayacaksın, zincire vuracaksın ya da onu keseceksin, atacaksın ateşe. Hayır efendim. Ya o senin olduğunu bilecek, ona hakim ve sahip olacaksın. Nerede kullanacağını bileceksin, nerede kullanmayacağını bileceksin, nasıl kullanacağını bileceksin, onunla ne diyeceksin ya da ne demeyeceksin bunun farkında olacaksın. İki çene arasın. Yani ağzını, dudaklarını, dilini sen Allah'ın sana verdiği bir imkan bileceksin, onunla kulluk yapacaksın. İşte o zaman ikiden birini yaptın. Bir de iki bacak arası, yani namus ve iffet unsuru olarak sen onu namusunda, hanımında, iffetinde, kendinde, kendine ait olanda kullanacaksın ve onu Allah'ın istediği biçimde kullanacaksın. Yani mesela bir adam karısıyla beraberliğini onun adet döneminde ya da doğumdan sonraki o bekleme döneminde yapmayacaktır. Allah onu öyle istediğinden dolayı veya onu ancak diyelim ki kocasından ayrılan veya kocası ölen bir kadın için iddetini bitirmeden nikahlayacağı bir kadın zannetmeyecektir. Yani onunla ilgili yasaklara riayet edecek, teşviklere, teşvik unsurları olarak bakacak, onu öyle yaşayacaktır. İşte o zaman hem iki bacak arasını, yani iffet ve namusunu, bu benimdir, bu bana Allah'ın emanetidir diyebilecek. Böylece ona sahip olma garantisi verecektir Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem. Hem iki dudak arasını, işte o zaman iki çene arasını, iki dudak arasını, hem iki bacak arasını ben sahip olacağım. Onlar benim bileceğim. Nerede kullanacağım, nerede kullanmayacağım, nerede duracağım, nerede kullanılabilecek, hatta nerede ne yapabileceğim konusunda bunu ancak Allah belirleyecek, Resulullah örneğinde yapabileceğim diyorsa, işte o zaman o cennete girer. Diğer rivayette de işte o zaman aleyhissalatü vesselam ona cennet garantisi lütfeder. Tekrar okuyoruz. Men hafıza ma beyne lihyeyhi ve ma beyne ricleyhi dehala cennet. İki dudağı ve iki bacağı arasına sahip olan cennete girer. Men daminedi ma beyne lihyeyhi ve ricleyhi damintu lehu cennet. Her kim iki dudağı ve iki bacağı arasındakileri sahip olacağına bana garanti verirse ben de ona cenneti garanti ederim. 837 Men halefe ala yeminin fera'a hayran minha fel yukeffir an yeminihi tümme liyef'alillezi huve hayr. Kim bir şeye yemin eder de yemin ettiği şeyden daha hayırlısını görürse yeminini bozup kefaretini versin. Sonra da o daha hayırlı olanı yapsın. Hayatın tümüne şamil, enteresan, hoş bir hayır kapısı. Kullanalım. Bu kapıyı kapatmayalım. Bakın, insansınız, kafanız bozuldu, canınız sıkıldı. Harp oldu, darp oldu. Belli olmaz ya, senin havan başkaydı o gün. Ve hemen Allah adına, lillah adına, aman Allah'ım, bütün bildiğin yeminleri sıraladın ve dedin ki kesinlikle bu iş bitmiştir. Mesela, o komşunun evine bir daha gitmeyeceksin. Dayınla bir daha görüşmeyeceksin. Kayınpeder mi adını ağzına almayacaksın. Ya da sen bilirsin başka şekilleri. Hanımın pişirdiğini yemeyeceksin. Kocanın getirdiğini giymeyeceksin. Ya da babanla ilgiyi keseceksin. Aman Allah'ım daha neler. Şeytan nasıl üfledi de yapmışsan neler neler yaptın sen biliyorsun onu. Evet ama anladın ki yaptığın yanlışmış. Evet vazgeçeceksin. Ama yemin ettin. Kefaretini ödersin. Çünkü yemin kefareti vardı. Yani baktın evsaf ve endamına, salınıp yürümesine, köşede beklemesine, girip çıkmasına, vuruldun, tutuldun, aman Allah'ım yani sendeki bütün varlık eridi, buharlaştı, kayboluyordu, gittin, bir nokta oldun ve o kızın önüne düştün. Yalvardın, yakardın, aman dedin, zaman dedin, sen dedin, başka yok dedin, her şeyin fedadır dedin, ne sözler verdin, neler söyledin, sonunda Sonunda ama anladın ki yanlış yapmışsın. Hata etmişsin. Ne kızına yapılsa kabul edeceğin, ne kız kardeşine olsa tahammül edemeyeceğin sözler vermişsin, görevler yapmışsın, kendince bunu görev bilmişsin. Sonra bundan cayman gerekir ama söz verdin, mertçe, erkekçe, insan gibi öyle mi? Olsun, dönüver. Çünkü Allah-u Teala Bakara suresi 224. ayette şöyle der. وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهُ اُرْضَةً لِاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Sakın ha kullarım, iyi olmak, muttaki olmak, Allah'a kul olmak, insanlar arasını ıslah etmek, onların salih olmalarına bir imkan bulmak konusunda ama ben ne yapayım? Yemin etmiştim onun için ben yoğun bu konuda diye yeminlerinizi kalkan kabul edip de arkasına gizlenmeyin. Hayır, yemin ettiyseniz yanlışı gördünüz, yeminize rağmen evet kefaretini ödeyin diyor aleyhissalatü vesselam ve o iyiliği yapın. Allah işiten, bilen, duyan, haberdar olandır. Yani sizi hesaba çekecekti. Tekrar okuyorum. Kim bir şeye yemin eder de yemin ettiği şeyden daha hayırlısını görürse yeminini bozup kefaretini versin. Sonra da o daha hayırlı olanı yapsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.